Ayrım 5.
Hüseyin yanı başımda kötü ruhlardan korunmak için Arapça bir dua mırıldanıyordu. İp hemen hemen boynundaydı. Danteller, inciler, yakutlar ve altınların arasında bir yerde. Daha önce de fark ettiğim gibi uzun boylu bir kızdı. Bir adam boyu olan bu mesafeye erişebilmek için parmaklarının ucuna kalkması gerekmiyordu. Bir tekmeyle sehpayı itti ve amcamın adamı Piero'nun siyah kollarının arasına düştü. Onu kızı güvenlik içinde gemiye getirmesi için ben görevlendirmiştim ve beni düş kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Ama doğrusu yine de heyecanlanmadığım söylenemezdi. Derin bir oh çektim. Sonra da kıyıdaki ve denizdeki herkesle beraber kahkahalarla gülmeye başladım. Piero cesetlerden birinin yanına çökmüştü. Bafo'nun kızını dizlerine yatırmış ve tüm Venedik'in sevinç çığlıkları arasında ona hak ettiği tokadı basıyordu. Manzara unutulmazdı. Kocaman, kapkara bir adam ve çırpınan pembe kollar, bacaklar. Gördüklerim o kadar hoşuma gitmişti ki, Konstantinopolis'e gider gitmez amcamın adamına armağan olarak bir mercan küpe almaya karar verdim. Bu düşüncelerle kafam dinç, işime döndüm. Madonna Bafo bu gemide bize daha fazla zaman kaybettiremeyecekti. Bu genç hanımın toplum tarafından evcilleştirilmesi bana özgüvenimi yeniden kazandırmıştı. Kafeslerin arkasındaki bir harem kadını gibi öylesine uzaktan seyretmiştim bu kepazeliği. Bunun verdiği gücün farkındaydım. Limanın ortasındayken bana onun güzelliği vız gelmişti. Hareketleri saçma sapandı, aptalca ve çocuksu. Ondan korkmam için bir neden yoktu. Bu deniz onu da adam ederdi. Arkamızdan esmeye başlayan rüzgar yavaş yavaş yelkenleri dolduruyordu. İşte gemimiz dalgalar üstünde yine şarkılar söylüyordu. Gemiciler taptaze ve heves doluydu ve akşam üstüne doğru Istria yarımadasına çoktan gri, uzak bir gölge halini almıştı. Batan güneşin ışıklarıyla parıldayan sahil anlatılamaz bir çeşitlilik içindeydi. Rüzgarlar bizi koynunda taşıyan geminin atası çam ormanlarının kokusunu getiriyordu. Gün batımının canlı renkleri ertesi günün iyi geçeceğinin müjdecisiydi. Akşam yıldızı bir elmastı sanki. Yunuslar zıplayıp duruyorlardı. Bir yığın işim vardı yapacak. Artan rüzgarlara göre yelkenlerin düzenlenmesi, dar ve zor kanallardan geçerken kürekçilerin ayarlanması hep benim görevimdi. İşlerine canla başla sarılan bu adamların suyu yararak ilerleyen küreklerinin ucundan gökkuşakları akardı. Doğrusunu söylemek gerekirse o ana kadar bizim dik kafalı yolcumuzu hiç hatırlamamıştım. Oldukça sessiz durmuştu. Ama çocuklar çok sessiz olunca derdi yaşlı dadım, mutlaka bir yaramazlık peşindedirler. 7. Amcam yaşlı rahibeyi bana getirdi. Ve bu benim yeğenim Giorgio, ikinci kaptandır. Sorununuzu o çözecek dedi. Dışarı çıkarken de gözlerime öyle bir baktı ki bu, böyle problemlerle uğraşacak hiç zamanım yok demekti. Rahibenin deniz tutmasından yeşilimsileşmiş yüzü gözyaşlarıyla yıkanmıştı. Meydan okuyan bir ifadeyle bana baktı. Cesaret almak istercesine tesbihinin tanelerine yapışmıştı. Sanırım beni onlardan yansıyacak kutsallıkla etkilemek istiyordu. Kutsal rahibe, genç Signor Veniero, bana doğru göğsünü şişirerek döndü. Ne yazık ki insanın aklına erotizmden başka bir şey getirmeyen bir tavırdı bu. Bay Veniero, adamınızı yola getirmenizi istiyorum sizden. Adamımı mı? O siyah yaratığı beyefendi. Piero mu? Neden? Ne yaptı? Bir iki kere sudan çıkmış balığın zorlanması içindeymişcesine ağzını açıp kapadı. Ama galiba başına gelen felaketi anlatacak kelime bulamıyordu. Tek çare beni güverteye çıkarıp kürek çekenlerin yanına götürmekti. Gittik ve bana bu rezilane durumu elleriyle gösterdi. Baş kasarasındaydık. Önümüzde altınımsı ışıklarla yayılan deniz, tepemizde alacakaranlık bir gökyüzü. Amcamın adamı onu bulmayı umduğum yerdeydi. Günün son ışıkları altında ayağında pamuklu pantolonu, bacakları çapraz, oturmuş ipleri tamir ediyordu. Buraya kadar normaldi. Şaşırtıcı olan yanı başındaki bir halat kümesinin tepesine çökmüş olan Vali Bafo'nun kızıydı. Kıyafetini değiştirmişti. Yaldızlı kurdelelerle süslenmiş kırmızı erik renginde bir kadife elbise giymişti. Ama pembe ipek hala ortalardaydı. Sanırım bütün öğleden sonrayı elbiseyi kesip biçerek geçirmişti. Şimdi elinde iğne iplik, ondan bizim ihtiyar Piora'ya bir gömlek dikmeye çalışıyordu. Bu sabah limandaki çılgınca gösteri ve dar ağacında sallanma numaralarının yanında bu savaş artığı kumaşı hayırlı bir işte kullanma çabası hiç yoktan iyiydi. Bu parlak rengin amcamın adamına ne denli yakışacağı Bafo'nun kızının gözünden kaçmamıştı. Aslında projesinde henüz tam bir gelişme sağlayamamıştı. Bir defa iyi bir terzi olduğu söylenemezdi. Sonra elindeki işten çok Piero'nun elindekiyle ilgileniyordu. Onun parmaklarına bakıyor, ustalığı üstüne laflar söylüyor, sanki ertesi gün ipleri kendisi tamir edecekmiş gibi aklına gelen her türlü abuk sabuk soruyu soruyordu. Halayla birlikte bunları seyrederken Bafo'nun kızının iki kez kölenin üzerine abandığını gördüm. İlkinde onu halatların arasına düşürdü. Piero elinden geldiğince bir kibarlık içinde savuşturdu hamleyi. Bunun beklediği gibi bir sonuç vermediğini görünce memelerini ortaya çıkaran sahte bir ilgiyle eğilerek ikinci bir denemeye daha yaptı. Gerçek ortadaydı. Madonna Bafo gemideki bir yığın adamın arasından bu sabah onu kurtaran zenci kölemizi seçmişti fingirdeşmek için. Kendimi tutamayıp yüksek sesle güldüm. Bayım diye ikaz etti beni hala. Bu gülünecek bir şey değil. Çok haklısınız. Asla gülünecek bir şey değil bu dedim. Ama zavallı Piero'nun ne yapmasını bekliyorsunuz? Bu rahibenin acı çeken suratını görünce derhal çenemi kapatıp cümleyi düşündüğüm gibi tamamlamaktan vazgeçtim. Yeğeninizi kamerama yollayın. Onunla konuşacağım. Yeğenini mi? Diye sordu. Pek tabii ki bunu yapmayacağım. Düzeltilmeye ihtiyacı olan şahıs Sofia değil, sizin adamınız. Kaldı ki yabancı bir erkeğin odasına onu yollamam zaten söz konusu olamaz. Yalnız başına. Yanında ben olmadan. Tanrım sen bana acı. Nasıl arzu ederseniz aziz rahibe. Ama bizim adam pek aklı başında biri değildir. Karşınıza geçip uslu uslu söylediğiniz her sözü başını sallayarak dinleyecektir. Arkasını döner dönmez de dakikasında sizin ona yapmasını söylediğiniz şeyin tam aksini yapacaktır. Bay Veniero, ben basit bir azarlamadan söz etmiyorum. Ben bu arsız adamınızın cezalandırılmasını istiyorum. Dövülmesini, kamçılanmasını, sizin şu deniz dünyanızın kuralları her neyse bunun uygulanmasını istiyorum. Evet kutsal rahibem, anlıyorum ama bunun çok fazla bir etkisi olmayacaktır. Bir boğa kadar güçlü ve sağlamdır o. Durumu idare etmeye çalıştığımın farkında olan Piero bana göz kırpıp duruyordu. Kadının ilgisini başka bir yere çekebilmek için sırtını gösterdim elimle. Bakın dedim, bakın şu izlere. Bunlar normal bir adamı kolayca öldürecek yaralara ait. Gördüğünüz gibi ona vız gelmiş. Korkarım ki pek yola gelebilecek cinsten bir adam değildir. Amcanız neden bu adamı tutuyor acaba diye sertçe cevap verdi kadın. Ondan sağladığımız yarar çıkardığı belalardan çok daha fazladır efendim. Tabii ki yalan söylüyordum. Piero bizim için bir köleden çok daha fazlaydı. Ailenin parçasıydı. Üstelik benim atladığım bazı işleri fark edip hemen halledebilecek bir zekaya sahipti. Saf ruhlu rahibe yalan söylediğimi düşünmemişti bile. O zaman dedi, sizin sözünüze uyacağım. Ama kapının dışında durup konuşulan her kelimeyi dinleyerek, eğer yeğenim içini bile çekerse, ayrıca garip çiftin oturmuş olduğu ip yığınlarına ayağa takılmıştı, mırıldanmaya devam etti. Sizin benim ona vermiş olduğum nasihatlardan farklı ne söyleyeceğinizi bilemiyorum. Sevgili İsa, şu kardeşimin yanına sağ salim bir varabilsek, kızım bekareti bozulmadı. Yaşlı rahibenin yüzüne bakınca cümleyi içinden böyle tamamlamış olduğunu okuyabiliyordum. Kapım çalınıyordu. Daha ben gelin Madonna Bafo derken o odaya girip kapıyı kapatmıştı bile. Amcamın yüksek arkalıklık olduğuna kurulmuştum. Sesime otoriter bir sertlik vererek buyurun oturun dedim. Oturdu. Biraz şarap bardağı doldurdum. Çok güzel geçen yılın ürünü Kıbrıs üzümünden. Tedbirli bakışlarla baktıysa da tehlikeyi göze aldı. Kadehi önüne çekti. Bardağımı onun şerefine kaldırdım ama buna cevap vermedi. Çabucak şarabını bitirdi. Gemide içmeye alışık değildi. Ani bir sallanma güçlü içkiyi ağzından burnundan çıkarıverdi. Öksürdü, tıksırdı, sesi duyan hala hızla içeri girdi. Halacığım bir şey yok dedi kız. Hala nefesini düzeltememişti. Bir parça utanmış gibiydi. Hala dışarı çıkarken bu ilk zaferimin verdiği hoşnutlukla gülümsedim. Kendini toparlayan Bafo'nun kızı gözlerinde kibirli ışıklarla bana bakıyordu. Onun görüntüsünün bende yarattığı acizlikle başa çıkmam gerekiyordu. O mükemmellikti. Kırmızı erik renginin ona çok yakıştığını düşündüm. Gece ışığında yüzü temiz, soluk, soğuk bir ay gibiydi. Sakin bir adamı bir anda çıldırtabilirdi bu. Tüm avantajımı yitirme tehlikesiyle karşı karşıyaydım. Madonna Bafo dedim. aşık oldunuz galiba. Bu sizin üzerinize vazife değil. Sizin işiniz beni geminizde götürmek. Hepsi bu. Pek tabii ki sizin gönül işleriniz beni ilgilendirmez. Yalnız şöyle bir şey var. Mendilinizi önünde düşürdüğünüz kişi bizim adamımız. Bir yudum şarap daha aldım ve göz ucuyla ona baktım. Doğrusu Madonna Baffo, sizin gibi genç güzel bir hanım, bir gemi dolusu sağlıklı genç adam, tüm başarınız bir zenci köle, öyle mi? San Marco aşkına, bir adam sizin hayatınızı kurtardığı için onu ödüllendiriyorsunuz zeki bayan, öyle mi? Ama bilmelisiniz ki ben ona sizi koruması için para veriyorum. Ve o belayı hallettiği için ayrıca bir de mercan küpe sözü verdim kendisine. Ona bedel ödenmiştir. Eğer birine teşekkür etmek istiyor idiyseniz bu ben olmalıydım. Bana borçlu olmaktan hoşlanmadığı gözlerinden belli oluyordu. Bunu kendi açımdan yine iyi bir puan saydım. Haddini bilmez biri olmadığım şahidi olarak halanızı buraya getirdim. Hemen söylemeliyim ki bana bir şey ödemek durumunda değilsiniz. Ödül istemiyorum. Sizin güvenliğiniz benim görevimdi. Bu bir iştir. Ondan başka bir şey değil. Baffo'nun kızı şüpheci bir havada bakıyordu. Ama yine de bir şeyi hala anlamış değilim. Baffo'nun kızı koltuğunda kımıldandı. Anlayamıyorum. Neden? Neden bunca gemicinin arasından Piero? Kız kameranın ışığında güvertenin aydınlığından çok daha farklı parlayıp gölgelenen memelerinin beyazlığını göstererek bana doğru eğildi. Tahmin et, dedi. Bir yudum şarap daha aldı. Pekala, dedim. Bir süre düşündüm. Halanızı kıskandırmak istiyorsunuz, kıkırdadı. Hayır, beni incitmek istiyorsunuz. Bir şeyler demek isteyen bir saldırı. Bana en etkili nasıl saldırabileceğinin düşüncesiyle yüzüm kızarmıştı. Foscarilerin evinde kolumu tutuşturan o kol. Kendimi toparladım. Bilerek değildir herhalde. Evet, yemin ederim bu yüzden adamın peşine düştünüz. Kendinizi fazla şımartıyorsunuz Bay Veniero. Bu defa o bir puan almıştı. İyi o zaman, gemideki başka birini incitmek için. Kafasını salladı. Gemideki biri değil ama biri var. Birini incitmek istiyorsunuz. Peki kimi? Babamı. Babanızı mı? Tabii ki onu. Ve evlenmem gereken şu aptal köylüyü. Bay Veniero, siz çok safsınız. Fakat yine anlamıyorum. Sizin bu gemide yaptığınız şeyler, bunları bilmeyen, görmeyen insanları nasıl incitebilir? Kolayca. Bir sonra söyleyeceği sözle oyunu kazanacağından emin arkasına yaslandı. Sizin sevgili Pierre'nizin bana bir çocuk vereceğini umuyorum. Babama varis olarak bir küçük marsık verince nasıl eğleneceğimi kimse tahmin edemez. İçinden gele gele kahkahalarla gülmeye başladı. Tabii kapıdakinden hemen malum reaksiyon geldi. Hala ortada sakıncalı bir durum olmadığını görüp tekrar dışarı çıktığında ben de gülmeye başlamıştım. Onun bu neşesine katılmam karşısında Sofia bir an duraksadı. Gözlerimden yaşlar gelene kadar gülüyordum. Kadehinin üzerinden yumruğunu öfkeyle sallayarak bana bakıyordu. Gülme krizimi durduran bu öfkeli bakış oldu. Tanrım, o endişeyle karışık tepeden bakan tavır bile güzeldi. Artık bu küçük oyunu kazandığımdan neredeyse emin olmama rağmen kendimi ciddi bir tehlike içinde hissediyordum. Kontrolümü henüz kaybetmemiştim ama o sakıncalı gülünçlük devam ediyordu. Gelin Madonna, size bir şey söylemek istiyorum. Masadaki defterden bir sayfa aldım. Kalemimi mürekkebe batırıp yazdım. Madonna, bunu okuyabilir misiniz? Yazışmamızın güzelliğinden emin olmak için kapıya şeytan gibi baktı. Kalemi aldı ve yazdı. Sanırım. Teknenin ve kalemin gıcırtısından başka ses yoktu. Tekrar yazdım. Madonna, amcamın adamı sizi hamile bırakamaz. O bir hadımdır. Bu da ne demek diye yüksek sesle sordu. Kahkahamı zor tuttum ve onun bu cahilliği karşısında bir şefkatli baba gülüşü takınmayı daha doğru buldum. Bir hadım diye yazdım. Geçen cumartesi Foscarilerin salonunda şarkı söyleyen Castrato gibi bir adamdır. Yoksa Andrea Barbarigo ile çok meşgul olduğunuzdan izleyemediniz mi? Bir hadım, erkeklik organları kesilmiş bir adamdır ve iktidarsızdır. Türkler arasında amcamın onu satın aldığı yerde bu çok rastlanan bir durum. Kadınların yanına koyacakları kölelerden emin olabilmek için oradaki köleleri yazmayı bıraktım. Daha fazlası gerekmiyordu. Bu bir yalandı. Piero üzerine uydurduğum yalanlardan rahatsız olmaya başlamıştım. Adamın ne aptallığını ne de iktidarsızlığını bırakmıştım. Aslında onun gibi güçlü bir hadım pazarlarda bizler gibi denizcilerden çok daha fazla para ederdi. Tabii o pazara gelene kadar ameliyattan ötürü sağ kalabilirse. Yani uzun lafın kısası o da en az bizim kadar erkekti. Yine de kağıt üzerindeki bu palavralarım işe yaradı. Eğer ben Korfu'ya giden bir geminin aptal ikinci kaptanı, onun başarısızlıkla sonuçlanan özgürlük atağının hikayesini bu kadar bilebiliyorsam, Venedik sosyetesi kim bilir daha neler söyleyecekti. Genç kız koltuğunda aşağılanmış bir şekilde sallanıyordu. Yeniden kibarca gülümsedim ama gözlerini benden kaçırdı. Onu bu denli burnu sürtülmüş görmekten neredeyse üzülmüştüm. Gitmeden şarabınızı bitirin. Kalp kırıklığınızdan ölmenizi engeller. Her bir damlayı ayrı ayrı savuran azgın bir öfkeyle kadehi yere vurdu ve odadan dışarı fırladı. Halasının meraklı sorularının hiçbirine cevap vermeden güvertede kaybolup kamarasına gitti. Arkasından kapıyı yavaşça kapattım. Oturup şarabımı bitirdim ve onun o küçücük sanırımını seyrederek hayallere daldım. Ardından cinsiyetsizlikle ilgili bir yığın şey yazdığım o küçücük sanırım aşkım diye başlayan notun altındaki S'nin aynı. Hala yeleğimin cebinde sakladığım o not. Bu yazışmayı da katladım ve aynı yere koydum. Ertesi sabah ortalarda ne hala ne de yeğen vardı. Yalnızca öğleden sonra rahibe deniz tutmasına karşı bir parça hava almak için güverteye çıkmıştı. Ona geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve alaycı olmamaya çalışarak denizlerde büyümüş birinin ona ne gibi bir yardımda bulunabileceğini sordum. O kadar rahatsız birinde görebileceğimden çok daha büyük bir minnet ifadesi vardı yüzünde. Tanrı sizden razı olsun sinyor dedi. Başka bir şeyler daha eklemeye çalıştı. Dün kameranızda yeğenime ne söylediğinizi bilmiyorum. Ama gerçekten harikalar yarattınız. O andan bu yana değil dışarı çıkmak yatağında dönmedi bile. Umarım hasta değildir. Tanrı'ya şükür hasta değil. Demirden bir midesi ve çelik gibi bağırsakları var. Yalnızca ne diyecektim? Boyun eğmiş durumda. Evet, tam kelimeyi buldum. Boyun eğmiş. En sonunda boyun eğdi. Bunun Korfu'ya kadar devam etmesi için Tanrı'ya dua edeceğim. 8. Yıl 1562. Ocak ayının sonu. Kış semasının altında Dalmatça kıyıları olanca sadeliğinde kendisi gibi. Beyaz granit kayaların son nefesine kadar savunucuları köknarlar. Ragusa'da hem fırtınadan korunmak hem de yemeklik almak için biraz mola vermiştik. Şimdi fırtına dinmişti ve 2 ya da 3 gün içinde Korfu'ya ulaşacaktık. Bu kadar olaysız bir seyir olması inanılmazdı. Yine de tüm kısalığına karşın o Tanrı'nın cezası Bafo ile yapılan bu yolculuk benim için yeterince sinir bozucuydu. Onu tekrar görmüştüm tabii ki. Halasından yükselen öğürtülere ve kokulara dayanamayıp temiz hava alabilmek için kendisini kamerasından tekrar dışarı atması bir günden fazla sürmemişti. Ama bir şekilde teknede hep benim olduğum yerlerin tersine bir yerlerde dolaşmıştı. Ben açığa bakan tarafta balıklarla uğraşan adamlara yardım ederken o gidip karayı seyrediyordu. Ben geçtiğimiz yerleri işaretlemek üzere kara tarafına gittiysem açıktaki gün batımını çok daha ilginç buluyordu. Ben kıç tarafında dolanırken o provanın en ucunda Korfu'ya bir an önce kavuşmak istercesine ileriye uzanmış oluyordu. Ve ben ileriye gelince kıçtan geride bıraktığımız kara parçasına oralardan zorla koparılmış gibi dalgın dalgın bakıyordu. Zavallı Piero'dan ise bir vebalı gibi kaçıyordu. Ve o ünlü pembe gömleği de asla bitirmeyi düşünmediği belliydi. Dostum Hüseyin'le sohbet ettiğini görmüştüm zaman zaman. Önceleri beni kıskandırmaya çalıştığını düşünmüştüm ve umurumda değilmiş gibi davranmayı yeğlemiştim. Sonradan da oturup düşünmüştüm. Belki de ona Müslüman erkeklerle ilişkiye giren, genç Hristiyan kadınları bekleyen tehlikelerden söz eden bir not yazmalıydım. Ona haremin karanlık duvarlarını anlatmalıydım. Galiba bundan bana en fazla cazip gelen, onunla yeniden kameramda baş başa kalabilme umuduydu. Loş ışıklar altında, morlar, yaldızlar arasında ona tekrar bir kadeh şarap ikram edebilmek. Neyse ki ben bu aptallığı ve ihaneti yapmadan Hüseyin bana kızın onunla niçin ahbaplık ettiğini anlattı. Hüseyin amcam ve benim dışımda onun gemide konuşabileceği tek insandı. Amcam işiyle yeteri kadar yoğunlaşmıştı ve bir çocukla zaman harcayamazdı. Bana gelince göz göze bile gelmek istemediği biriydim onun için. Sanıyordum bu barış ve çaresizlik için şükretmeliydim. Ama çok gençtim ve Bafo'nun kızının babasının kollarına güvenlik içinde kavuşmasıyla hayatta bir daha karşılaşılamayacak o gerçek macerayı ıskalayacak olanın sadece o olmayacağını biliyordum. Bu duygu da içgüdüsel bir şekilde beni deli ediyordu. Hüseyin'e hangi düşünceyle duygularımı açtım bilemiyorum ama tam düşündüğüm gibi derken gülümseyen ağzında parıldayan o altın dişinin ışıltısını hatırlıyorum. Ne düşünüyorsun ki? Sen aşıksın dostum. Saçma. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Aşık değilsin. Hüseyin omzunu silkti. Sonra dalgıcı bir bakışla karanlık gecede denizi seyretmeye koyuldu. Tamam dedim, kazandın. Ama bu o kadar aleni mi? Senin duyguların senin için ne kadar aleni ise o kadar. Suçüstü yakalanmış bir yaramaz çocuk gibi utandım. Evet, onun benden ne kadar tiksindiğini biliyorum. Dudaklarındaki alaycı gülüşü saklamaya çalışan Hüseyin bunu bilemem dedi. Ama eğer öyleyse demek bu duygu için aşkınızda ikiz bir duygu. Sana bunu mu söyledi? Kıskançlıktan kudurmuş gibi sormuştum bunu. Geminin benden uzak yerlerinde tadına varılan bir sırdaşlığa nasıl tahammül edebilirdim? Yok yok genç dostum, yalnızca havadan, Venedik'ten söz ettik biz. Ama sana bunu söyleyebilirim, eminim bundan. Dostum dedim gülerek, elimi onun düşüncelerini de kovalarmışçasına salladım. Sen saygın hiçbir kadının halk arasında yüzünü bile göstermediği bir ülkeden geliyorsun. Kadınların düşüncelerini okuyamazsın. Hiçbir deneyimin yok. Eğer dikkat etmiş olsaydın onun geçen hafta boyunca nasıl benden uzaklarda beni hiçe sayarak dolaşmış olduğunu fark ederdin. Seninle bir kocaman altın için bahse girerim ki ben açığa gitsem o kesinlikle hiç nedensiz içgüdüsel olarak kara tarafına koşar. Altının senin olsun dedi Hüseyin. Eminim ki sen haklısın. Sana vebalı gibi davranıyor. Onun bu açıklamasından memnun olmuştum. Kürekçilerin rahatlıkla yayılmasından ortalıkta yalnızca erkeklerin olduğu belliydi. Bu gece kamerasına erken gitmiş olmalıydı. Onu karanlıkta kaybolmaya yüz tutana kadar izleyen ben bundan emindim. Hiçbir şey söylemedim. Hüseyin devam ediyordu. Siz arkadaş olmadan önce birbirine tırnak göstererek tıslayıp pıslayan kedi yavruları gibisiniz. Ben daha profesyonel bir yaklaşımı tercih ederdim. Baba kızını ticarette bir takım ayrıcalıklar karşılığında veriyor. Hem keseye hem de vicdana yararlı bir şey. İnsanın ömrü uzar. Tabii Hüseyin. Ticaret yaptığın yerler kadar karın var senin. Halep'te bir tane, Konstantinopolis'te bir tane, Venedik'te bir tane. Bana bunları sağlayan peygambere şükürler olsun. Ama galiba işin aslında 20 karın bile olsa senin şu acıklı, yaralı romansını tercih ederdim. Benden ne yapmamı bekliyorsun Hüseyin? Gidip kendimi Vali Bafo'ya sunayım mı? Hizmetinizdeyim efendim. Kızınızı o soylu korfuluyla evlendirmeyin. Benim gibi engel tanımaz bir çalışkan damada sahip olmaktansa niye bu adada saplanıp kalıyorsunuz? Üstelik de geleceğim parlak. Venedikli iyi bir aileden geliyorum. Tanrı'yı inkar eden, içen, küfreden bir adamım ben. 10 ayın 9'unda uzaklara giden, kızınızı Venedik'te bir başına bırakacak olan bir adam. Venedik onun yaşamak istediği yer. Allah korusun. Onu para ve özgürlük içinde Venedik'te tek başına bırakmak. Bu dünyada onu bırakabileceğim en son yer. Doğru, bu çok mantıksız olurdu dedi. Herhalde gözünün önünden haremin duvarları gelip geçiyordu. Ya da bunun zıttı. Ben Giorgio Veniero. Venedik'te dükkanımda hiçbir halt etmeden oturup paralarımı sayacağıma, ben Deniz'le evliyim. Ve o berbat bir metrestir. Hüseyin dostum, sanıyorum siz Arapların Deniz'i bir erkek olarak kabul etmesinden yana gönlüm. Seni günün sonunda evine yollayan bir efendi. Bir metres çok daha iyidir. Seni kapının önünde elinde terliklerin ve yüreğinde binbir arzuyla bekler. Ne yapmalıyım Hüseyin? İstediğim kadar iyi İtalyanca konuşayım. Uygun elbiseler giyeyim. Ben asla bir Venedikli olamam. Siz kendi yarattığınız denizin hayalini seviyorsunuz. Belki başka hayaller de işinize gelir. Siz Venedikliler daima kafa yorup durursunuz. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Sanki elinizde durumları değiştirebilecek güç varmış gibi. Hiç de yok. Dostum, bu Allah'ın ellerindedir. Bizim gibi küçük karıncaların yapabileceği pek fazla bir şey yoktur. Biz Müslümanlar onun için inşallah deriz. Allah'ın dediği olur. Bu ses bizi felaketle dolu bir konuşmadan kopardı. Solumuzdaki odun yanının oradan gelmişti. Biz sese doğru döndüğümüzde uzaklaşan bir şekil gördük. Bu patırtının nedeni saten eteklikli bir şekildi. Bu neydi diye sordum. Sormaya ihtiyacın mı var dostum dedi Hüseyin.